Selam. Bölüme başlamadan önce çok kısa bir duyuru yapmak istiyorum. 5 Aralık'ta yazılım geçmişi olmayanlar için yazılım eğitimimiz başlıyor. Bu program gerçekten düzenlerken keyif aldığım bir program. Ürün yönetiminden pazarlamaya, insan kaynaklarından tasarıma, kısacası yazılım geçmişi olmayanların faydalanabileceği bir eğitim. Eğitimin sonunda ürün bileşenlerini çok daha iyi anlayacak. Aynı zamanda birlikte çalıştığın yazılımcılarla çok daha verimli çalışacaksın. Bunu bu arada biz değil, eğitime katılan arkadaşlarımız söylüyor. Eğitime katılmak istersen elini çabuk tutmanı öneririm. Maalesef kontenjanlarımız limitli. Detaylı bilgi üretimmanla.com'dan veya bu podcast'in bölüm notlarından ulaşabilirsin. Haydi şimdi yeni bölüme geçelim. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Sami Can Tandoğdu. Sinada'nın co-founder ve CEO'su. Hoş geldin Sami Can.
Hoş bulduk. Nasılsın Erhan'cığım?
Çok şükür. Seni gördüm, daha iyi oldum.
Çok teşekkürler. Bir de aynı renk giymişiz. Kırmızı gün. Kırmızı.
Evet, bugün özel bir gün biliyorsun, kırmızı günü. Şimdi senle bu bölümü niye çekiyoruz? Sen güzel bir konuyla geldin aslında. Benim de çok hoşuma gitti. Tam da senin bahsettiğin o konuyla alakalı bir hafta önce falan bir podcast dinlemiştim. Enteresan falan demiştim. Sonra sen bunu deyince dedim okey, kesin yapalım. Ne konuşacağız bugün Sami Can?
Compound product.
Ne demek o?
Evet, şimdi compound product deyince ne demek? Aynen. Oradan başlayalım. Ya compound'u nasıl çevirirsin Türkçe'ye?
Bileşik.
Bileşik, aynen. Aynen. İki anlamda aslında compound'u şey yapabiliriz. Yani bir bütünleşik bir ürün gibi, yani belli parçaları var ve bu parçaların hepsi birbiriyle konuşuyor, işte birbirinden besleniyor falan. Yani hem içine bileşik bir yapısı olan, aynı zamanda değer üretme dengesi de bileşik olan. Yani aslında işte üzerine her bir parçasını eklediğinde de compound olan ürünler gibi okudum ben bu arada durumu. Yani son dönemde konuşulan şeylerden birisi. Bu aslında bir akımdan geliyor. Teknolojide şey trendleri oluyor, böyle hacı yatmaz gibi trendler oluyor. Bazen böyle bir yöne doğru yatıyorsun. Böyle piyasada sürekli o tür çözümler oluyor. Sonra diğer tarafa doğru gidiyorsun. İşte bu siber güvenlikte de vardır. Genel teknolojide de vardır. B2B'nin bir şeylerinde de vardır. Tüketici trendlerinde de oluyor genellikle. Çok uzun yıllardır aslında point solution dediğimiz şey, yani çok odaklı, spesifik bir şey yapan böyle bir çözüm havuzu çok daha öncüydü. İşte yani atıyorum mesela geçen şey bile gördüm. İşte CSV dosyalarınızı yükleyip işte onların böyle versiyonlarını yönettiğiniz, CSV dosyanın versiyonunu niye yönetmek istiyorsan yani. Hani,
Google Sheet demiyor mu ona?
Ya işte aynen, yani hani böyle bir startup 25 milyon dolar falan yatırım almış falan. Bakıyorum falan ve yani hani dıdısın dıdısı falan yapan, çok spesifik şeyler yapan bir sürü ürün var piyasada aslında. Compound product da bunun aksi bir şey söyleyen bir şey aslında. Yani aslında diyor ki ya ben compound'u böyle bir yandan da şey gibi düşünüyorum. Site, yani hani site hayatı. Hani böyle her şeyin bir arada olduğu falan filan, böyle bir ürün yapısı gibi düşünmüştüm. Bir diğer tarafta da şimdi yeni bir trend olarak aslında çok daha böyle full suite, daha çok daha dolu, uçtan uca bir şeyleri içeren ürünler böyle yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başladı. Burada tabii yatırımcıların bakış açısı da şöyle bir şey var. Bir sürü point solution, yani aslında dar alanda fokuslu bir şekilde bir şey çözen ürün. Ne en başta yatırımcılar mesela ne diye yatırım yapıyor? İki nedenden yatırım yapıyor olabilir. Der ki mesela bu best of breed olacak. Yani bu öyle bir ürün olacak ki bu alanda problem yaşayan herkes buna premium para ödeyip, çok fazla para ödeyip alacak diyor mesela. Siber güvenlikte mesela böyle çok fazla ürün vardır. Ya da der ki yani bu buradan başlayacak ve ondan sonra adım adım sağındaki solundaki böyle vertical'lara büyüyecek ve bir platforma dönüşecek. Bir diğer aslında yatırım tarafındaki tez de bu olabilir, değil mi? Şimdi yıllar içerisinde şey oldu. O işte bir point'ten başlayayım odaklı bir şekilde, sonra yanlara büyüyeyim olayı olmadı. Bir sürü girişim orada tıkandı ve patladı. Bir sürü girişim aynı zamanda o alanı tıkındığında da o alanlar böyle etli butlu alanlar olmadığı için böyle işte ve işte enterprise'ları mesela 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin dolar sadece ona vereceği ürünler de olmadığı için bir sürü böyle B2B güdük kalmış girişim var mesela. Değil mi? Bence bunların hepsinin aksine çıkmış bir akım bu. Bunu ilk işte sana da gönderdiğim içerik aslında oydu. Sen de zaten aynı adamı dinlemişsin. Rippling diye bir startup var. Bizim şirket Amerika'da olduğu için kullanıyoruz. Rippling gerçekten böyle ya ilk çıktığı andan itibaren böyle bu arada. Adam 2 yıl falan 40 mühendisle falan böyle stealth'te kalıp yapıyor falan ürünü. Gerçekten uçtan uca bir HR çözümü. Yani her şeyi yapıyor. Yani hani böyle belki işe alımın en ucu şeyler, applicant tracking system falan gibi şeyleri yapmıyor olabilir. Ama gerçekten insan kaynaklarıyla alakalı PeopleSoft alanının tamamını neredeyse cover eden bir ürün çıkarttılar. Yani adam diyor ki artık diyor çünkü böyle dıdısın dıdısı küçücük şeyler yapan yazılımların büyük traction'ları alıp pazarda yer elde etmesi gerçekten çok zor. Ve çözümlerin gerçekten daha uçtan uca olması gerekiyor diyor. Burada tabii anlattığı bazı nokta şeyler var mesela. Diyor ki yani ürünü diyor. Ben bu arada buna çok inanıyorum. Adam anlattığı zaman da çok zaten etkilendim. Afterthought lafı yani hani sonradan bir şeyleri ekleme olayı var ya kat çıkma product'ta. Bu aslında product'ları öldürüyor B2B'de. Bu yaklaşımla yaklaştığın zaman. Yani şey oluyor mesela sen gidiyorsun A problemine odaklanıyorsun. Ondan sonra onu çözmeye başlıyorsun. Sonra diyorsun ki A probleminin toplam pazarı yeteri kadar büyük değilmiş. O zaman biz gidelim bir de B ürününü ya B alanına doğru girmeye başladın diyorsun ama sen sadece A'yı düşünerek yaptığın için her şeyi B'yi onun üzerine çıkmaya başladığın zaman yamuk olmaya başlıyor. Sonra bir yandan diyorsun ki B de tam istediğim şey değilmiş bir yandan C'yi de yapalım çünkü müşteri onu istiyor falan. Ya böyle gerçekten ben buna şey diyorum gecekondu ürünler diyorum. Yani böyle orası burası falan farklı oynayan. Benim compound product'la alakalı genel görüşüm bu aslında yani. Yani ürünü gerçekten çok daha geniş kapsamlı geniş bir yelpazede düşünmek sadece hemen yapmak değil bu arada yani düşünmek ve ondan sonra da bu şekilde bir çözümle piyasaya gitmek. Biz de Sinada da biraz benzer bir şey izliyoruz. Yani biz stream processing alanında çalışan bir firmayız. Stream processing ve stream processing üzerine makine öğrenmesi üzerine çalışan bir firmayız. Ve böyle bizim problemimiz o kadar büyük bir problem ki yani bir yerinde küçücük bir çözümle aslında çok kötü bir lokal optimumda kalıyorsun. Yani müşterilere sadece ve sadece lokal optimum bir şey sunabilirsin ve o zaman da ne oluyor? Mevcut durumundan belki 2x daha iyi bir şey sunmuş olacaksın. Ama aslında müşterileri o lokal optimumdan çıkartıp global optimuma daha yakın bir yere götürebilmek için gerçekten compound bir product sunman gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve ondan dolayı geliştirdiğimiz şeyde de biraz uçtan uca bir çözüme doğru gitmeye çalışıyoruz.
Şimdi Sinada'ya gelmeden aslında şeyi söyleyeyim. Benim bu Compound'da mesela ilk podcast'i dinlediğimde podcast'in adı da Invest Like the Best. Parker Conrad bölümü işte bu Rippling'in CEO'su. Onu tam kafamda oturmamıştı ama sonra senin yolladığın kaynaklardan bir tanesinde ki zaten yine Parker Conrad'in bir konuşmasını özetleyen bir yazıydı. Orada şundan bahsediyordu. Günümüz dünyasında hepimiz bence bunu yaşıyoruzdur. Bir işi yapabilmemiz için onlarca SaaS kullanmamız gerekiyor. İşte mailing uygulaması, Calendly, o bu vesaire tabii kullanım alanlarına göre değişiyor. Özellikle mesela atıyorum satış tarafındaysan Pipedrive ve benzeri işte CRM'ler işte telefon uygulaması için bir şey falan filan. Hani tonlarca uygulama var ve bunların hepsi birbirine entegre olması lazım senin gerçekten faydalanabilmen için bu işten. Diyor ki aslında hani belli bir alanda birbirine yakın ürünleri ben aslında bir araya getiriyorum ve tek bir ürün haline getiriyorum. Böylelikle aslında çok daha değerli bir şey yaratıyorum diyor. Bunun da benim için mesela en güzel örneği Salesforce. Yani biz mesela Paraşüt'te bir noktada Salesforce'a geçiş yapmak durumunda kaldık. Çünkü gerçekten Salesforce'a geçiş yapmak durumunda kaldık diyorum. Çünkü öyle bir değer önergesi vardı ki satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ve üründeki bütün datanın tek bir yerde bulunduğu ve o entegrasyonun gerçekten mükemmel bir şekilde olduğu tek ortam Salesforce'tu. Yani belki bireysel ürünler içerisinde o kadar da en iyi çözüm değildi bazıları. Ama bir araya geldiklerinde yarattığı değer tek tek yani 1 artı 1 artı 1 eşittir işte 3 değil eşittir 8 oluyordu. Çünkü bütün veri aynı bir yerde birleştiği için. Ya bunları düşününce kafamda hani biraz daha oturdu bu compound product. Biraz da şey tarafından geliyor hani bu sistem dediğin hani tek başına bir anlamı vardır ama bir araya geldiğinde teker teker saydığından daha fazla değer yaratırsın şeyine geliyor. O zaman mantıklı oldu. Ama şunu da soracağım. Şimdi dinlediklerimden sanki şey de geliyor. Yani her şeyde olur mu bu? Her alanda olabilecek bir şey mi? Yani buradaki o prerequisite'ler nedir?
Bence de güzel bir soru bu arada. Her şeyde olmaz. Yani piyasada zaten böyle bir oyuncu varsa mesela ona heads on gidip böyle kafa böyle bir şeyle kafa atmanın da çok mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Yine elbette farklılaşacağın bir şey falan filan yakalaman gerekebilir. Mesela güzel bir örnek bunu antitezi olarak. Siber güvenlikte ürünlerin herhangi birini uçtan uca yapmak çok zor olduğu için. Yani böyle gidip ben işte toplu güvenlik suite'i yapacağım falan filan demek diye bir şey olmuyor. Zaten sadece e-mail'ını güvenli tutacak bir ürün yapmak bile çok meşakkatli ve bir şey böyle hani gerçekten zor bir şey oluyor mesela yapmak ve maintain etmek. Bundan dolayı mesela siber güvenlikte bu tarz şeyler en basitinden yani ürünün başlangıç aşaması da çok fazla olmuyor diye düşünüyorum. Yani mesela hangi büyük firmalar var? CrowdStrike var. Dünyanın en büyük siber güvenlik girişimi şu anda. Ve mesela bu adamlar 2 yıl oturup stealth'te kalıp sadece ve sadece endpoint detect and respond ürünü yaptılar. Yeni nesil antivirüs yaptılar mesela. Problemler o kadar büyük ki domainde. Ondan sonra oturup böyle yapman gerekiyor mesela. Yani ben yeni bir antivirüs yapayım demek zaten 6 ayda falan yapabileceğim bir şey değil. Evet, ondan bunun uygulanamayacağı bir yerler var. Ama bence gün geçtikçe piyasada yer elde edebilmek için sunman gereken çözümün skobu sürekli büyüyor. Ben onu görüyorum. Yani çok daha geniş kapsamlı, çok daha detaylı ve derin çözümler sunman gerekiyor B2B alanda en azından. O olmazsa bence piyasada doğru düzgün yer elde edemeyeceksin gibi geliyor bana. Yani mesela daha demin verdiğin örneği düşünüyorum ki ben yani işte bir önce çalıştığım girişimde Picus'ta RevOps ekibini ben kurmuştum. Yani Salesforce'umuz vardı, HubSpot'umuz vardı, onumuz vardı, bunumuz vardı. Yani Gong'un var, şunun var, bunun var. 100 tane ürünü bir de. O zaman ne oluyor? İnanılmaz bir, aslında hani dedin ya artı bir böyle bir şey oluyor. Aslında arkada bir risk taşıyorsun. Çünkü bu ürünlerden herhangi birisi bir şekilde çalışmadığı zaman bir anda böyle bir şeyler birbirinin içine patlamaya falan başlıyor. Ve bir yandan ekstra bir maliyet doğmaya başlıyor. Neden? Çünkü onların hepsini bilmen gerekiyor, hepsini yönetmen gerekiyor falan filan. Ve bence piyasa bundan biraz uzaklaşacak. Ve gün geçtikçe biraz ya insanlar simplicity istiyor ya. Ben bir şey yapmak için 100 tane ürün kurmak istemiyorum yani. Ondan bence uzaklaşacağız gibi geliyor bana.
Ama diğer taraftan da zor bir şey. Yani diyorsun 40 tane mühendisle 2 sene çok yani gizli bir şekilde, gizli kapaklı bir şekilde bu ürünü geliştirmiş. Yani 40 tane mühendisle 40 büyük bir rakam. Yani hani 4 bile hani büyük bir rakam hani sıfırda olan bir şirket için. Hani 40 tane mühendisle bir ürün geliştiriliyor ve diyor ki dakika birden benim değer önergem zaten bu işin kompleks olmasından dolayı. Yani benim ürünüm de büyük bir ürün olacak. Kompleks olacak demiyor. Ama büyük bir ürün olacak diyor. Ve hani bu işi basitleştirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Okey. Ama yani çok da zor geliyor ya bana. Yani tabii hiç yaşamadığım için, bunu denemediğim için belki kavrayamıyorum şu anda ama bilmiyorum, bana zor geliyor yani. Yapılmayacak demiyorum veya mantıksız demiyorum. Sadece hani böyle düşününce böyle bir irkiliyorum yani.
Sence zor olan kısmı ne?
Şöyle, eğer üzerine çalıştığın alanı iyi bilmiyorsan ki Parker Conrad iyi biliyor. Daha önce Zenefits'i yapmıştı. Hani bulunduğu alanı çok çok iyi biliyor. Bilmiyorsan ne gibi komplikasyonlar çıkacak onu öngöremezsin ilk başta. O yüzden de hani her şeyi aynı anda yapmaya çalıştığında, aynı andanın tanımı da yani birbiriyle entegre çalışacak bir kompleks bir sistem yarattığında problemlerin de aslında hani ikinci, üçüncü derecesini tahmin edemeyebilirsin bilmediğin bir alansa. O yüzden zor geliyor. Yani ben şu an hani işte 5 sene paraşütteydim. Hani ön muhasebeyi nispeten iyi biliyorum diyelim. Yine de hani düşününce kolay bir şey değil. Kolay bir challenge değil. Hani yapılmayacak bir şey değil tabii ki de ama hani kolay da bir challenge değil yani. Hani belki şey farklı olurdu mesela hani ben o şu an sonuçta paraşütteki deneyimlerimi düşünüyorum ama şu anda mesela paraşütü o şekilde yapıyor olsaydık tabii çok daha farklı bir şekilde yapıyor olacaktık. Yani baştan kurgusu, teknik altyapısından tut data altyapısına, hani oradaki o data mimarisine çok daha, her şey baştan çok daha farklı bir şey kurgulanacaktı. Ama başa dönüyorum, o üzerine çalıştığım problemin alanını çok iyi bilmen gerekiyor gibi geliyor bana.
Zaten işte adam Zenefits, yani dinleyiciler bilmiyor olabilir, Zenefits aslında Rippling bir HR yazılımı. Zenefits de bir servis şirketiydi aslında. Ve şey diyordu, biz sizin back office bütün insan kaynakları işlerinizi yapacağız. Bir tek insan kaynakları değil, bütün back office. Yani sen şey diyorsun, ben şirket kurdum. Şirket kurulumunun Zenefits'ten başlıyorum. Bütün işte bordrosundan tut bilmem, böyle bir sürü şey yapıyorum falan dedi. Zenefits sonra patladı. Bu adamı da kovdular zaten şirketten. İşte David Sachs geçti başına falan filan. Sonra şu anda ne oldu tam bilmiyorum ama. Aslında adam orada bir şey hayal etmiş. Ama onu da Zenefits de yapmaya çalışmış. Ve kafasında aslında müşteriden öğrendiği bazı belli başlı şeyler var. Problemlere de çok hakim olmuş o aşamada. Ondan sonra o resetle beraber bu yolculukta şey yapıyor. Neden? Çünkü bence bu stratejinin en tehlikeli noktası şu. Müşteriden sağlıklı bir geri bildirim döngüsünü geç kuruyorsun. 2 yıl boyunca oturuyorsun ve kapalı kapılar ardında bir ürün geliştiriyorsun, değil mi? Bu riskli bir şey. Yani müşteriden tam doğru düzgün. Peki bunu nasıl çözüyorsun? Yani mesela biz kendi içimizde belli şeyler yapıyorduk bu arada. Adamların da benzer şeyler yaptığını duyunca hoşuma gitti. Ya öncelikle içeride düzgün bir müşterin olması lazım. İçeride bir müşterin olacak. Adam kendisinin farkındaysan podcast'te anlatırken de diğer şeylerde de anlatırken diyor ki ben bizim ürünün, ya adam Rippling'in, Rippling 2000 çalışanı olan bir firma olmuş bu arada. Üründeki admini hala CEO'ymuş. Yani üründeki her şeyi adam aslında kendisi yapıyor, biliyor. Problemi her gün yaşıyor ve böylelikle aslında o rotasını kaybetmiyor. Yoksa siz 2 yıl boyunca, bu arada işte Türkiye'de böyle şey var, Arge şirketleri var mesela. Ay böyle TÜBİTAK'tan para alıyor, bilmem ne alıyor. Aylarca, yıllarca belki hiç müşteriyle konuşmuyor. Yani biz bundan bahsetmiyoruz bu arada. Aslında adam konuşuyor, onu bir şekilde simüle ediyor. Yani içeride aslında adam onu çözecek bir yolu bulmuş ve gerçekten müşterinin istediği şeyi yapmayabiliyor. Tam senin verdiğin örnek gibi yani. Sen paraşütü baştan yapıyor olsaydın, yani işte siz olurdunuz zaten o. Neden? Çünkü zaten o kadar yaşamışsınız ki o şeyi. Kendi içinizde döndüre en doğru o global optimuma doğru gidebiliyorsunuz. Bence bunun, bu stratejiyi uygulayabilmenin prerequisiti zaten bu tarz bir içeride bilgi birikimi olması.
Bir de şöyle bir şey var. Söylediğinde gerçekten kafama yatan. SaaS ürünlerde, özellikle hani B2B ürünlerde gerçekten böyle sonradan gelen, sen de bahsettin işte afterthought ürünler var dedin. Yani hani önce ürünü çıkarsın, ondan sonra ya bunu da yapmak lazım dediğin, mesela işte raporlar, kullanıcı rolleri vesaire gibi böyle daha hem idari hem de analitik tarafları işin. Gerçekten bizde öyleydi. Raporlar hep böyle bir ikinci seviyede geliyordu. Ama Parker Conrad'ın söylediğine göre eğer biz birden fazla şeyi yapıyorsak, birden fazla alana giriyorsak, raporlama hepsinde genel olarak aynı. Yani raporlama altyapısını kurduğun zaman sadece aldığın veriler değişerek biz aslında raporlama hizmetini çok daha verimli bir şekilde verebiliriz. Yani tekrardan baştan raporlama şey yapmasına gerek yok her bir dikey. Sadece orada mantığını çözsek yeterli. Bunun için şey örneğini de veriyor, işte kullanıcı rolleri, erişim izni vermek, vermemek vesaire gibi şeyler. Bunları tek bir takım, aslında bir product takımı bütün ürünler için yapabilir. Bu da onun aslında ölçek avantajı, model avantajı.
Aynı zamanda böyle büyük kapsamlı bir ürün yapmaya başladığınız zaman, adamın yine anlattığı şeylerden birisi, çok first principle düşünmek zorunda kalıyorsun. Neden? Senin dediğin gibi işte rapor ürünü mesela. Adam diyor ki yani ürünün her yerinden raporlar çekilecek. Her farklı modülü için raporlar çekilecek. Şimdi sen bunu şöyle de tasarlayabilirsin. Dersin ki A ürünü A tip modüller yapacak. Raporlar yapacak. B ürünü B. Böyle yaparsan o zaman inanılmaz içinden çıkılamaz. Böyle hani her yeni ürünü eklediğinde daha da fazla kombinasyonun doğduğu ve daha da fazla problemi çıktı falan bir şeye dönüyor. Bunu önden çözebilmenin yolu, adam önden çok iyi bir mimari yapı oturtmaya çalışıyor. Çok böyle first principle, temel böyle yapılarda düşünmeye başlıyor. Ve mesela ne diyor? Diyor ki Rippling diyor systems of record for human resources. Yani insan, yani çalışanlar için diyor ana kaynak verisi buradadır diyor. Mesela oradan düşünerekten ilerliyor. Ama sen mesela önce A ürününü yapıp ondan sonra B ürünü falan yapmaya başladığında bunlar arasında nasıl bağlantılar olacak? Tam doğru primerde mi düşündün falan filan gibi böyle bir sürü ya sonradan toparlaması zor olan şeyler yapmaya başlıyorsun aslında. Bence en başta böyle bir yaklaşımla probleme saldırıyor olmak da böyle güzellikler getiriyor.
Aynı ürün deneyimini farklı alanlarda verebiliyorsun. Yani bir üründe A firmasının ürününü, bir alanda A firmasının ürünü, bir alanda B firmasının ürünü kullandığın zaman bunların hepsi farklı deneyimler sunabiliyor. Yani iyi kötü anlamda değil, farklı. Biri öyle yapıyor, biri böyle yapıyor. Ama burada aynı şirket, aynı tasarım dili, aynı data mimarisi, veri mimarisi, zaten tek sistem içerisinde ilerliyorsun ve her şey birbiriyle çok iyi çalışıyor ve sen aynı şekilde kullanabilirsin. Bu da şunu getiriyor akla. Yine Salesforce'a gidiyor kafam, çünkü hani en aklımdaki en net örnek o compound product'ta. Mesela Salesforce'un, bu arada hani deneyim derken şeyde düşünülmesin diye bu örneği söyleyeceğim. Yani çok güzel tasarımlı, böyle fresh tasarımı olan falan filan ürünler değil. Salesforce yani hani deli gibi field'lerin olduğu, input output'la çalışan bir aslında şey, UI. Ve hani Rippling şeyini görmedim, tasarımını görmedim açıkçası. Ama tahmin ediyorum ki deneyimden kasıtları genel olarak hani datanın rahat bir şekilde yönetilebilmesi tarafı ve UI'ların işte şey gelmesi, tanıdık gelmesi. Yani bir ürünü öğrendikten sonra diğer yerlerde de aslında kullanabiliyor olman.
Bak şöyle bir örnek vereyim sana. Mesela bir tane, bu arada biz Rippling kullanıyoruz ve gerçekten şey hani... Mesela onboarding'i falan büyüleyiciydi yani. Hani kendi kendimize çok kompleks şeyler yani. Hani Amerika'da bir çalışanı böyle bir belli bir eyalette bir şeylere kaydedip mesela işsizlik bilmem nesi nasıl ödenecek falan filan şeyini bayağı next yaparak falan filan sana yaptırtan falan aşırı güçlü bir onboarding var. Ve sana şöyle şeylere uygulamanın kendisi öğretiyor. Diyor ki ya bak şimdi diyor sen Eren Filba'yı diyor bir çalışan olarak belirledin ya diyor. Ondan dolayı artık Eren Filba böyle her yerde bir yerlerde çıkmaya başlıyor. Mesela onun böyle farklı arayüzlerde farklı görünümlerini görmeye başlıyorsun. Onunla alakalı farklı dataları çekebildiğini anlıyorsun. Ya bunu bir kez anladın mı? Bir anda kullanıcı olarak o zaman bunu da yapabilirim. O zaman bunu da yapabilirim falan gibi bir hissiyat vermeye başlıyor. Ya böyle aslında bir şekilde çok güzel gözüken bir Excel tablonun içerisinde geziyorsun gibi geliyor. Yani Excel'i de doğru kullanmaya başladığında şey oluyor çünkü. Hücrenin içindeki herhangi bir şey alıp başka bir hücrenin içerisindeki bir şeyle çarpıştırıyorsun. Şunu yapabiliyorum. Böyle bir formül yazıp bilmem ne yapabiliyorum. Yani aslında sana yani kullanıcıya da şey gücünü veriyor. Yani burada her şey formüller ve böyle fieldlar ve işte kullanıcı ana yani burada çalışan ana kullanıcı ve veri işte onun etrafındaki her şeyi de oradan araya alıp koyabiliyorsun falan gibi bir hissiyat veriyor. Bu inanılmaz güçlü bir şey. Diğer ürünlerde tabii birleştirmeye çalıştığın zaman bu arada bu birleştirmeyi çok iyi yapan ürünler var. Yani atıyorum mesela bence HubSpot'la Salesforce'un entegrasyonu gerçekten iyi çalışıyor. Güzel bir entegrasyon ama yıllardır da uğraşıyorlar bu arada. Yani bence sadece onun için bir mühendislik ekibi vardır. Bazı firmalar gerçekten bu entegrasyonu dediğim gibi de yapabiliyor. Hatta bence burada point solution yapan bazı dinleyicilerimiz de olabilir. Onları da şunu söyleyeyim. Bazen şöyle bir şeyle karşılaşacaksınız. Piyasanızda Salesforce olacak ve deneyiminizi Salesforce'a yaklaştırmanız gerekecek ki dediğim şey olsun. Anlatabildim mi? Yani hani biz compound product diyoruz ama compound product yapmış bir yerin yakınında güzel bir pazara sahip olabilmek için onun deneyimini çalmak, ona benzemek falan filan gerçekten önemli de oluyor. Mesela bizde şey örneğini vereyim. Bizde version control var. Tamam işte streamlerden application'lar yapıyorsun. Bu application'ları birleştirip ondan sonra işte ne bileyim değiştirebiliyorsun. Mesela gidiyor Eren işte bir stream'deki upstream taraftaki bir query'de bir şey değiştiriyor. Ve işte ne bileyim TL yazan yeri gidip dolar yapıyor falan filan. Ve bozuluyor mesela. Şimdi version control'de ben gidip ne yaptım? Tabii ki Git'e ve işte GitHub ve GitLab'e baktım. Ve o doğrultuda bir şey yaptım. Gidip de kendi kendime bir version control evreninde bir şeyler keşfetmeye çalışmadım. Yani buna nasıl entegre olurum? Aslında arkada Git nasıl çalışır? İşte GitHub'ını adam bağlasa ve GitHub'da bu nasıl gözükürdü falan filan. Bir yandan böyle yollar da var yani. Çünkü GitHub'la GitLab çok güzel compound ürünler bu arada. CICD yap, compound yapmışlar yani onlar.
Sizin peki şimdi ParkerCon yani Rippling'in ana verisi çalışan verisi. Sizin oradaki veri nedir? Yani o her şeyin göbeğinde oturan o veri nedir?
Ya işte bizdeki o gerçekten systems of record for data streams olmaya çalışıyoruz yani. Veri akışları için bunu yapmaya çalışıyoruz. Akan her türlü veri için sen aslında uygulamalar yap. İşte uygulamalar ne demek? İşte bir yerden kurların geldiğini düşün. Bir yerden işte ne bileyim satışlarının geldiğini düşün. Sen canlı bir şekilde sürekli dolar olarak satışlarını görüp işte onun üzerinden böyle müşteri clusterları yaratmak istiyorsun falan. Tamam, bunlar hep böyle akan veriler. Tamam, statik bir şey yok yani bunun içerisinde. Bunların etrafındaki aslında systems of record olmaya çalışıyoruz biz de. Yani böylelikle sen şey de yani dolara çeviren şöyle bir stream vardı zaten falan deyip böyle herkes de aslında o streamleri birlikte kullansın falan gibi bir yere götürmeye çalışıyoruz biz de.
Peki şimdi bunu seçmenizin sebebi nedir? Yani compound product olacağız bu stratejiyle ilerleyeceğiz dememizin sebebi nedir?
Şimdi benim co-founder'ım o da sizin teknik tarafta bölüm çekecek inşallah. Ozan'ın işte Stanford mezunu. Stanford'dan ayrıldıktan sonra şey okulu bitirdikten sonra önce bir kendisi bir Stringer diye bir startup kuruyor. Oradan da ayrıldıktan sonra ilk çalıştığı firmanın adı Stream bu arada. Yani şey bundan 11 yıl önce de zaten Stream Processing'de çalışıyordu. Ondan sonra çalıştığı diğer bütün şirketlerin hepsinde de Stream Processing'le alakalı bir şeyler yaptı. Ve aslında yıllardır Stream Processing'i mass hale getirmeye çalışan işler yapmaya çalışıyor. Ya da Stream Processing'i kullanaraktan bazı business problemlerini çözüyor falan. Yani zaten vizyon da yine bizde içerideki müşteriden gelen bir şey. Yani Ozan diyor ki işte şu anda nasıl yapılıyor mesela stream processing ile alakalı şeyler. Stream processing diye ayrı bir şey var. Yani bunu zaten çok böyle pahalı ve işte şey zor bulunan mühendisler yapabiliyor. Yani işte biz diyoruz ki yani bu kabul edilebilir bir şey değil. SQL bilen herkes stream'i proses edebilmeli yani. Hani aslında bir stream'in Excel'de duran tablodan çok farkı olmaması lazım. Tamam yani o kadar kolay işlenebilmesi lazım. Diğer taraftan stream'in üzerinde iş yapabilmek için kesinlikle makine öğrenmesi yapman gerekiyor. Çünkü stream şu demek yani böyle ne bileyim bir günde 1 milyon satır veri geliyor. Onu zaten Excel'le falan analiz edemeyeceksin yani. Ederken bile değişir zaten data. O zaman aslında dedik ki mesela içinde gerçekten embedded machine learning olması lazım falan. Aslında bunların hepsi Ozan'ın böyle 10 küsür yıldır falan gördüğü sektörde oluşan problemlerin hepsinde toplu bir çözüm. Bunları ayrık ayrık yapmaya çalıştığın zaman özellikle stream eden data falan ya bizdeki urgency çok daha yüksek. Stream eden data genellikle çok mission critical şeylerde kullanılıyor. Sen mission critical sistemlerini daha demin anlattığımız o Salesforce, HubSpot, Gong bilmem ne gibi birbirine bağlı şeyde bile 10 tane şey patlıyorken böyle mesela şey düşün Ozan'ın çalıştığı işte Facebook'ta çalışırken Facebook'ta content'in içerisinde racism var mı, pornografi var mı gibi şeyleri mesela stream processing ile analiz etmeye çalışıyorlar. Bu patladığı zaman sen New York Times'da şey oluyorsun hani böyle işte Facebook yine yapamadı falan filan diye böyle adı çıkıyor yani. Hani böyle şeyler olduğu için çok da mission critical aslında yani. Bizde gerçekten müşteri buna çok da değer veriyor. Çünkü buralarda aslında daha az hata olması istiyor. Sen ne kadar fazla sistemi birbirine sakızla birbirine bağlamaya çalışırsan o kadar da fazla hata oluyor. Biz de aslında biraz onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
Peki buradaki o farklı bileşenler ne? Yani hani ana data o ve hani bunu birbirine bağladığın o işte compounding ürünler ne oluyor?
Biz de işte burada aslında şöyle bir yaklaşımla ilerledik. Dedik ki bizim ilk gördüğümüz şeylerden birisi zaten şuydu. Ben siber güvenlikten geliyorum. Siber güvenlikte bir problemi anlatıyordum Ozan'a. Ozan da dedi ki yani bunun benzeri şurada da var. Bak ben de stream processing'de böyle çözüyorum. Siber güvenlikte de bir sürü şey bu arada stream processing problemi. Sonra işte bir oyun firmasına gittik. Oyun firmasındaki adam diyor ki oyuncuları hile yapıyor. Onları şöyle yakalamaya çalışıyoruz. O da aynı dediğim gibi ürünleri kullanıp Apache Spark'ı aldım. Onu şununla bağladım falan deyip böyle sakızla birbirine bağlı 50 tane şey yapmaya çalışıyor. Fintech firmasına gidiyorsun aynı problem var. İşte bir software as a service firmasına gidiyorsun orada da aynı problem var. Yani biz ondan dedik ki yani hani bunu nasıl primerlere indirebiliriz? Biz de tamamen blok mantığına döndük. Yani aslında koda biliyorsundur kullanmışsındır. Hani kodadaki gibi yani hani sen gidiyorsun işte text blokların da var ama bir yandan işte logic blokların da var, stream blokların da var. İşte bir yerden query'ler yazıp belli streamler generate ediyorsun. Ondan sonra o streamleri mesela makine öğrenmesi yapabileceğin başka bir bloğun içerisine koyuyorsun. Oradan çıkan şey de bir stream olabiliyor. Onu gidip mesela bir grafik çiziyorsun onunla ya da mesela bir alert'a bağlıyorsun. Diyorsun ki İşte böyle böyle fraud olduğunu makine öğrenmesinin fraud konusunda %99 diye rate ettiği bir şey olursa Eran'a şuradan mesaj at falan gibi mesela bir sisteme de bağlayabiliyorsun. Aslında bizim orada bunu yaparken nasıl yaptık peki? Dedik ki herkes nasıl uygulamalar yapmaya çalışıyor? Temel seviyede böyle şeyleri indirmeye çalışıyorsun. İşte aksiyon kelimelerini indirmeye çalışıyorsun. Observe, detect, investigate, act. Yani ben belli gözlemler topluyorum. Mesela işte kredi kartı işlemleri. Niye topluyorsun onu? Anormal bir şey var mı? Onu yakalamaya çalışıyorsun. Detect etmeye çalışıyorsun yani. Onu yakalayacaksın. Sonra şimdi şöyle bir dünya yok yani. Ben öyle bir şey yazayım ki %100 her zaman fraud olanı yakalasın falan. Öyle bir şey de yok. Her zaman bir bu gerçekten doğru mu yakaladık falan diye bir gözlemlemen lazım. Ondan sonra belli kararlar alıp aslında aksiyon alman lazım falan. Ve bütün yaptığımız ürünün parçaları da hep bu tarz şeyleri yerine getiren, bu tarz temel ihtiyaçları yerine getiren şeyler oldu. Şimdi use case'lerimizi biraz genişletmeye çalışıyoruz. Her use case'i genişletmeye çalıştığımızda da şu oluyor. Ha, aslında fraud'da bunu düşünmüştük ama işte şimdi cryptocurrency use case'ine geçtiğimizde tam olarak şu olmuyor. O zaman demek ki yeni bir blok yapmamız lazım. Ben hep kendi kafamda en sevdiğim firmalardan biri şeydir Lego. Yani böyle hep Lego kutuları yapmaya çalışıyoruz. Şimdi korsan Legosu yapalım. Şimdi işte ne bileyim ortaçağ Legosu yapalım falan diyoruz. Sonra bir yerde şey oluyor. Yalnız olmuyor abi bu ortaçağ Legosu. Çünkü böyle kılıç gibi bir şey yapmamışız falan diyoruz. Mesela gidip sonra o Lego primerine dönüp aslında biraz onu tasarlamaya çalışıyoruz.
Peki siz de o zaman 40 tane mühendisle mi şey yapacaksınız? Çünkü büyük bir ekip gerekiyor bunu yapmak için.
Ya işte orada da tabii yani şimdi bu adam Parker Conrad çok da bu arada şey
tam marka Spider-Man ismi yani.
Spider-Man karakteri gibi bir adam var. Şey şimdi Parker Conrad olmadığımız için yani şimdi adam Zenefits'i milyar dolar yapıp batırdığı için hala bir şey vardı adamın yani ve Rippling yaparken de hem kendi parası hem de yine çok bilinir iyi yatırımcıların parasıyla güzel bir şeyler yaptı. Bizim tam öyle bir şeyimiz yok. Yani hani öyle bir biz de 2.6 milyon dolar rezilettik kuruluş aşamasında. Gayet Türkiye için iyi bir şey ama sonuçta biz de şunu yaptık. Dedik ki ürünün ana hatlarını tasarlarken ve bazı şeyleri düşünürken bu mimari yapıyı bozmayacağız. Yani önce oturduk information architecture'ını falan filan olabildiğince sağlam bir şekilde yapmaya efor sarf ettik. Ama ilk yapmaya çalıştığımız şey olabildiğince hızlı bir şekilde belli Lego parçalarıyla piyasaya çıkmak. Onu aslında yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü öyle şey Parker Conrad gibi ne Spider-Man'iz ne de Silikon Vadisi'nin sevdiği çocuklardan biriyiz. Ama bir yandan da aslında öyle bir döngü yaratıyoruz ki elimizde 2-3 tane Lego parçası olduğu anda bir şeyler gösterebileceğiz. Ama sürekli yeni Lego parçaları geldiğinde de heyecanı arttıracak bir dinamizm ve momentum'a da piyasada ilgi yaratabileceğiz diye düşünüyoruz.
Şey çok mantıklı gelmişti bana. Yani müşteri tarafından düşündüğümüzde bu işin gerçekten hani özellikle büyük firmalarda 5-6 tane farklı ürün kullanman gerektiğinde 5-6 tane farklı satın alma süreci oluyor. İşte 5-6 tane farklı teklif, 5-6 tane farklı sözleşme vesaire, farklı farklı insanlarla farklı farklı iş yapma şekli, entegrasyonu. Bir de arada tabii şey de var. Bu yani hem yeni ürünün senin kendi sistemine entegrasyonu, bir de bu diğer ürünlerin birbirine entegrasyonu konusu da var. Bunu aslında bire indiriyor. Ve hani satış tarafında da hani entegrasyonu bir kenara baktım. Sadece satış tarafındaki adımları da bir sürece indirgemesi çok mantıklı gelmişti. Tabii bu da hani sen bölümden önce şey dedin ya, insanları biraz kızdıralım dedin. Kızdırma sebebi de şeydi. Çünkü bütün hani herkes şu an odak diyor aslında. Yani her şey tek bir şeye odaklan, onu çok iyi yap, ondan sonra başka konulara gir diyor. Bu aslında o ekole ters bir düşünce.
Evet, yani bu arada ekol, bence bu ekol her zaman da yanlış değil. Çok spesifik bazı şeyler yapıyorsan bence böyle bir ihtiyaç da vardır. Ve ya işte diyorum, bence bu biraz upmarket gidecek. Onu düşünüyorum ben yani.
Daha büyük firmalara.
Düşünelim. Daha büyük firmalar bilecek. Aynen. Yani şimdi şeyin bir marketing ürünü var. Salesforce'un. Bir servis desk ürünü de var. Tamam ya, sen pazarlamayı da yapıyorsun. Müşteriye ilk dokunduğun yerden de yakalıyorsun. Adamları sistemin içerisine koyuyorsun. Müşteri olduğu zaman da müşteri döngüsü içerisinde servis sağlamaya devam ediyorsun. Tamam. Ama mesela ben şöyle bir firma olabilirim. Yani ben mesela 150 çalışanım vardır ama böyle inanılmaz fazla e-mail atıyorumdur. Tamam mı? Öyle bir ürün yapmışızdır falan mesela. Ya da ne bileyim, öyle bir firmayımdır ki 700 farklı yerde lokasyonum vardır ve her birinde inanılmaz şeyler, böyle kurallar etrafında belli satış şeyleri takip etmem gerekiyordur. O tarz durumlarda zaten bu compound product yapılan şey tam çalışmaz yani. Yani kırıp dökmen gerekir yani onu. Ama elinde sonunda o compound product'ın marketplace'inde var mı diye baktığın realitesini de unutmayalım yani. Hani onu bir kanal olarak kullanman gerekir yani. Mesela biz Picus'tayken hep şeye bakıyorduk yani. Salesforce entegrasyonu ne kadar iyi ve Salesforce marketplace'de nasıl rating almış bir ürün falan. Hani hep ona bakıyorsun falan. Ondan ya ben kesinlikle şey değilim yani, her ürün compound product olmalı falan filan. Öyle bir kafada kesinlikle değilim ama... Şey de söyleyeyim yani, bazı yerlerde de yatırımcının ya da işte piyasadaki bilir kişinin gelip odaklanmalısınız dediğin şey çalışmıyor arkadaşlar yani, öyle olmuyor yani. Lokal optimum bir çözüm veriyorsunuz. Çözümünüz tek başına bir işe yaramayabiliyor falan filan. Ya da başka bir rakibiniz sizin yaptığınız o şeyi çok hızlı bir şekilde feature olarak çıkartıp sizi yiyebiliyor falan yani. Hani odaklanma her zaman, bu arada bu da farklı bir odaklanma gerektiriyor yani. Hani birisi böyle bir çok spesifik bir alana odaklanma gerektiriyor. Diğeri ise böyle mimari olarak böyle geniş kapsam sağlayacak bir şeyi odaklanabilmeni gerektiriyor bu arada. İkisinde de odak var yani, şey demiyorum. Etrafa saldır falan filan gibi bir şey değil yani. Evet, ama bence piyasada çok fazla point solution doğduğu için, piyasada böyle bir şişkinlik olduğundan dolayı compound product'lara daha fazla yer açılacak. Onu da göreceğiz önümüzdeki dönemde.
Bu arada yani bence adamın dediği hani işte odak şeyine ters bir ekoldeyim dediğine hani şu açıdan da katılmıyorum. Çünkü adam aslında yine bir yere odaklanıyor. Yani entegrasyona odaklanıyor. Asıl değer önergesi hani her şeyin birbiriyle konuştuğu ve temiz bir şekilde konuştuğu bir dünyayı hayal ediyor zaten ve ana stratejisi o. Evet, yapması gereken şey daha kompleks ama değer önergesi çok net. Yani sunduğu şey çok net. O yüzden ne kadar farklı tartışılır ama hani işte Peter Parker, senin için Peter Parker diyelim. Peter Parker olmasaydı yapamayabilirdi. Yani öyle bir işte geçmiş o track record'da olmasaydı ve o domain bilgisi, o pazar piyasa bilgisi olmasaydı olamayabilirdi. Bir de bence 10 sene önce olsaydı da bunu yapamazdı. Çünkü o zaman entegre olması gereken SaaS çözümleri çok daha limitliydi. Her şey birbirine, Zapier o zaman bu kadar büyük bir firma değildi. Mesela çünkü öyle bir ihtiyaç yoktu. Şimdi SaaS çözümleri deli gibi arttığı için ve artık her şey birbiriyle entegre olmaya başladığı için böyle bir ihtiyaç da doğdu. Yani o yüzden aslında evet, hani büyük bir şey yapıyor ama diğer taraftan da pazardaki ihtiyaçtan dolayı bunu yapıyor yani.
Evet, aynen. Bu arada şey, bu strateji dünyasında da bu tarz bir yaklaşım, işte tightly knit strategy deniyordu galiba. Good strategy, bad strategy diye bir kitap var. Richard Rumold diye bir adamın yazdığı. İşte adam orada şey diyor, işte piyasada bir zaman olur diyor. O zaman da belli, deneyimin belli parçalarını yan yana çok yakın bir şekilde kontrol sahibi olabilmek mesela size belli avantajlar sağlayabilir diyor. Önce mesela şeyde de bunu gördük. Çok uzun yıllar boyunca Windows ve Intel'in oluşturduğu bir yapı içerisinde bütün elektronik piyasası ilerledi. Ama sonra Apple mesela, Apple tam bir tight knit strateji, yani yine aslında compound bir stratejisi var değil mi adamların? Adam uçtan uca bütün deneyimin her şeyini böyle ya yani kendisi üretiyor ya da böyle üreticiyi, yani alt yükleniciyi inanılmaz bir kontrolle şey yapıyor. Yani camı böyle üreteceğim, şunu böyle yapacağım falan diye en detayına kadar söylüyor falan. Ve mesela şu anda da elektronikte kazanan strateji bu şekilde bir şey oldu. Ama bundan önce öyle değildi. Mesela belki şeyden dolayı böyle oluyordur. En başta böyle bir dağılma ve hani Cambrian Explosion. Yani hani böyle bir sürü farklı şeyin yapıldığı bir ekosistem oluyordur. Ondan sonra yavaş yavaş tekrardan toplanıyordur. Çünkü ilk bilgisayarın ve işte PC'nin ilk çıktığı dönemlerde belki de o tightlining strateji zaten yapmaya çalıştı Apple ve patladı. Yapamadılar yani. Şey, beceremediler, kaybettiler falan ama 20 yıl geçti, demek ki öyle bir noktaya geldi falan. Böyle bir, dediğim gibi, hacı yatmaz durumlarda olabilir.
Bir de şimdi senin dedikten sonra biraz aslında düşündüm. Ya compound strateji veya işte compound product diyoruz ama diğer taraftan bu kapalı ekosistem stratejisiyle benzer bir şey. Yani hani Apple'ın, Microsoft da mesela hani aslında, yani kapalı ekosistem der mi Microsoft bilmiyorum da, hani Microsoft Office mesela bir compound product. Yani birbiriyle birlikte çok iyi çalışan Teams mesela, hani onu da düşünürsek mesela Microsoft Teams ve Microsoft Office'in diğer özellikleri falan. Hepsi birbiriyle çok entegre, güzel, kolay entegre çalışan bir ürün aslında. Apple'da da öyle yani, işte Apple Watch'ından televizyonuna, bilgisayardan telefonuna birbiriyle çok iyi çalışan bir ekosistemden bahsediyoruz. Aslında yeni bir şey değil. Oluşan bir şey, sadece Enterprise SaaS için bunu belki de netleştiriyor konu ve baştan böyle yapıyor. Hani farkı şu, Microsoft bugüne yani adım adım geldi. 30-40 senede geldi. Apple da keza aynı şekilde. O diyor ki ben baştan bu stratejiyle ilerlerim diyor. Belki de ana farkı bu. Aslında yani olan bir şey ama biraz daha hani hızlandırıyor diyelim düşünceyi.
Şey, bu arada ben ya arada böyle çok nüans bir şey var. Adım adım oraya gidiyor ama adım adım oraya gitmeyi bence Apple planladı. Çok net yani. Bence Microsoft da planladı ama Microsoft tüketici tarafında değil, B2B dünyada yani business tarafta bayağı planladı. Bence iyi bir şekilde de hayata geçirdi zaten bu stratejiyi. Tüketici tarafında planlayamazdı çünkü zamanda biraz tüketici tarafında biraz daha planlarsanız bunu biz sizi böleceğiz diye tehdit ettikleri için 90'ların ortasında Microsoft mesela tüketici tarafında bu tarz davranışlardan çekindi hep. Ama Apple'ın bence adım adım hep gelmeye çalıştı. Her günde ona efor sarf ediyorlar. Yani sonuçta yıllarca uğraşıp adamlar 10 yıl falan efor sarf edip Intel çipten çıkıp kendi çip yapısına geçti yani ve 10 yıl falan sürdü yani bu. Çünkü zaten çip şeyini ancak 10 yılda olur. Yani nasıl ya, böyle şey yazılı gibi değil yani. Bir yılda itere ettik de oldu falan diyebileceğim bir şey değil. Ondan tabii adamların bakış açısındaki horizon biraz farklı.
2 haftalık sprintte bir şey deploy etmen lazım çipe. Öyle düşün.
Evet, bunu böyle desek acaba çip, Apple çip ekibi de nasıl, ne diyecekler?
Hadi bakalım. Süper. Yani bu enteresan bir konu, güzel bir konu. Yani güzel de bir denk de geldi. Tam o podcast'i dinledikten hemen sonra sen yazınca güzel bir sürpriz oldu diyelim. Çok sağ ol valla. Ağzına sağlık paylaştığın için. Sizin de artık Sinadan'ın da compound serisini artık izleyeceğiz dışarıdan. Seneler sonra bak anlatmıştım böyle oldu diye artık tekrardan böyle bir değerlendirme podcast'ine gelirsin.
İnşallah. Yani şey, bakalım yani, ilk aldığımız feedbackler falan hep çok iyi tabii ama yani gerçek paying customer'lar ve gerçekten müşteri ortamında deploy olmuş bir şeyler olmadan da tam başarıyı tadabilmek de o şey olmuyor, mümkün olmuyor. Buradan dinleyicilere bir şey diyebilirim yani, sonuçta ürün geliştirme alanında çalışan ürün yöneticilerini dinlediğini düşünerekten şunu söyleyebilirim. Bence compound strateji olayını biraz okuyun. Dinleyin. Çünkü ya ben bir sürü B2B startup'ta çalıştım ve gördüğüm şey şu oluyor. Bir şeyleri elinde sonunda ürününüzün gamı genişleyecek. Tamam yani öyle bir ürün yapıyorum ki sadece bir tane bir şey yapıyorum ve bununla bir de mi yani çok zor yani böyle bir şey. Ve ürün gamınız genişlediğinde eğer ilk kurduğunuz yapılar extendable ve böyle hani başka yerlere böyle ahtapot gibi uzanabilir yapılar değilse, tam tersi yapılarsa mesela böyle extend etmesi zor falan yapılarsa, o zaman gerçekten zorlanabilirsiniz. Ondan böyle en azından birazcık düşünün. Yani ben mesela ikinci bir ürün ne yapardım, ikinci bir ürün yapsam ne tarz problemler olabilirdi falan filan gibi kendi aklınızda bazı deneyler yapın, bazı sorular sorun, bazı bariz hataları yapmanızı en azından engelleyecektir diye düşünüyorum.
Güzel bir mesajla uğurlayalım o zaman herkes. Ağza sağlık, çok teşekkürler Samcan.
Ben teşekkür ederim Erhan'cığım.
Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Çok teşekkürler, görüşmek üzere.